Ayrım 3. Incognito. David Eagleman. Sayfa 19. Freud'un beyindeki bilinç dışı işleyiş hakkındaki sezgileri yerinde olsa da, kendisi modern nörobilimin filizlendiği dönemin çok öncesinde yaşamıştı. Bizler artık tek bir hücredeki elektrik dalgalarından beynin geniş bölgeleri arasında dolaşan etkinlik örüntülerine kadar insan beynine birçok farklı düzeyde göz atabiliyoruz. Sahip olduğumuz modern teknoloji bu iç evrenle ilgili oluşturduğumuz tabloya biçim ve odak kazandırmış durumda. Kitabın bundan sonraki bölümlerinde ise bu tablonun gözden uzak bölgelerine birlikte yol alacağız. İnsan nasıl olur da kendine öfkelenebilir? Bu durumda tam olarak kim kime kızar? Bir şelaleye belirli bir süre baktığınızda kayalar neden yukarı tırmanır gibi görünür gözünüze? Yüksek mahkeme yargıcı William Douglas, geçirdiği inmeden sonra felçli kaldığı ayan beyan ortadayken neden futbol oynayıp yürüyüşe çıkabildiğini iddia etmişti? Topsy adlı fil neden 1903'te Thomas Edison tarafından elektrikle öldürülmüştü? İnsanlar neden paralarını faiz getirmeyen Noel hesaplarına yatırmaya bayılırlar? Sarhoş Mel Gibson, bir Yahudi düşmanı, ayık Mel Gibson özür dilemesini bilen nazik bir kişi ise gerçek bir Mel Gibson'ın varlığından söz edilebilir mi? Odysseus ile yüksek faizli ipotek kredisi krizi arasında ortak olan şey nedir? Striptizciler neden ayın belirli zamanlarında daha çok para kazanır? İsmi J harfiyle başlayanların ismi yine J harfiyle başlayan biriyle evlenme olasılığı neden yüksektir? Sır vermek bize neden bu kadar cazip gelir? Evlilikte eşlerden bazıları aldatmaya daha mı yatkındır? Parkinson hastalığı için sürekli ilaç kullanan bazı hastalar neden saplantılı kumarbazlara dönüşür? Eski bir izci olan yüksek IQ'lu banka veznedarı Charles Whitman neden durup dururken Austin'deki Texas Üniversitesi Kulesi'nden 48 kişiye ateş açmaya karar verdi? Tüm bunların beynin sahne arkasındaki işleyişiyle ne ilgisi var? Az sonra göreceğimiz üzere çok, hem de çok ilgisi var. 2. Duyuların tanıklığı. Deneyim gerçekte nasıl bir şeydir? Deneyimi bileşenlerine ayırmak. 1800'lerin sonlarında bir öğle sonrası fizikçi ve düşünür Ernst Mach, yan yana dizili ve homojen biçimde renklendirilmiş birkaç kağıt şeridine dikkatlice baktı. Algılama konusuna ilgi duyan biri olarak dikkatini çeken bir durum vardı ortalıkta. Şeritlerde göze ters görünen bir şeyler vardı sanki. Bir şeyler eksikti. Şeritleri birbirinden ayırdı, her birine tek tek baktı ve sonra tekrar bir araya getirdi. Sonunda olup biteni anlayabildi. Şeritler tek tek ele alındığında homojen bir renk dağılımı sergilemekle birlikte yan yana geldiklerinde dereceli bir gölgeleme var gibiydi. Solda biraz daha açık, sağda biraz daha koyu. Şekildeki her bir şeridin aslında homojen dağılımlı bir parlaklık içerdiğini görmek için şeritleri yalnızca bir tanesini açıkta bırakacak şekilde kapatın. Mach bantları yanılsamasının artık farkında olduğunuza göre bu yanılsama başka yerlerde de dikkatinizi çekecek. Söz gelimi iki duvarın birleştiği köşede, aradaki ışıklanma farkı, köşeye hemen bitişik bölümlerdeki boyanın daha açık ya da daha koyu olduğu izlenimi verecektir. Olasılıkla da bu algısal gerçekle sürekli yüz yüze gelmiş olduğunuz halde onu şimdiye kadar gözden kaçırmışsınızdır. Aynı şekilde Rönesans ressamları da uzaktaki dağların hafifçe maviye çaldığını fark ettikleri andan itibaren dağları o şekilde boyar oldular. Oysa sanatın o noktaya kadar uzanan tarihinde tümüyle atlanmış bir gerçekti bu. Üstelik veriler göz önünde olduğu halde. Öyleyse bu denli bariz ayrıntıları algılamayı neden beceremiyoruz? Kendi deneyimlerimizi gözlemede gerçekten bu kadar başarısız mıyız? Evet, şaşılası ölçüde kötü birer gözlemciyiz ve bu konularda iç gözlem becerilerimiz de tümüyle yararsız kalır. Aksi duruma dikkatimizi çekecek bir şey olmadığı sürece dünyayı olması gerektiği gibi gördüğümüzden gayet eminizdir. Sonra da kendi deneyimimizi gözleyebileceğimizi sağlayacak bir öğrenme sürecinden geçeriz. Mach'ın şeritlerdeki gölgelenmeyi gözlemesi örneğinde olduğu gibi bilinçli deneyimimiz gerçekte nasıldır ve nasıl değildir? Sezgiler der ki gözünüzü açtınız ve işte. Dünya karşınızda. Bütün muhteşem kızıl ve altın renkleriyle, köpekleri ve taksileriyle, vızır vızır işleyen kentleri ve bol çiçekli manzaralarıyla. Görüş çaba gerektirmez, önemsiz birkaç ayrıntı dışında da keskin ve tamdır. Gözlerinizle yüksek çözünürlüklü bir dijital video kamera arasında önemli bir fark yok gibidir. Benzer şekilde kulaklarınız dünyadaki sesleri doğru biçimde kaydeden kompakt birer mikrofon, parmak uçlarınızda dış dünyadaki nesnelerin üç boyutlu biçimlerini keşfeden birer algılayıcıdır sanki. Ama sezgilerin bu söyledikleri tümüyle yanlıştır. Öyleyse gerçekte neler olduğuna bir göz atalım. Kolunuzu oynattığınızda olup bitenleri bir düşünün. Beyniniz kasılma ve gerilme durumlarını kaydeden binlerce sinir lifine bağımlıdır. Ama siz sinirsel etkinliklerin oluşturduğu bu şimşek fırtınasının varlığına ilişkin en ufak bir duyum bile almazsınız. Tek farkında olduğunuz şey kolunuzun hareket ettiği ve şu anda farklı bir yerde olduğudur. Nörobilimin erken dönem öncülerinden Sir Charles Sherrington, geçen yüzyılın ortalarında bu konu hakkında kafa yoranlardan biriydi. Yüzeyin altında işleyen böylesine geniş çaplı bir düzeneğin farkında bile olmayışımız onu hayrete düşürüyordu. Sinirler, kaslar ve kirişler, tendonlar konusunda hatırı sayılır bir bilgi ve uzmanlığa sahip olduğu halde eline bir kağıt parçası almaya kalkıştığında devreye giren kasların hiçbir şekilde farkında olmadığını ama hareketi yine de kolaylıkla ve doğru biçimde gerçekleştirebildiğini belirtmişti. Hatta kendisi bir nörobilimci olmasa sinir, kas ve kirişlerin var olduğunu düşünmek için bir nedeni de olmayacaktı. Bu durumu son derece ilgi çekici bulan Sherrington, sonunda kolunu oynatma deneyiminin zihinsel olarak deneyimlenmeyen, çeşitli öğelerden türeyen zihinsel bir ürün olduğu ve zihnin bu öğeleri algı duyusunun üretiminde kullandığı sonucuna vardı. Bir başka deyişle, sinir ve kas etkinliği fırtınası beyin tarafından kaydediliyordu kaydedilmesine ama farkındalık düzeyine ulaşan bundan çok farklı bir şeydi. Bunu anlayabilmek için bilinci bir ulusal gazete olarak ele aldığımız çerçeveye dönelim. Gazete manşetinin görevi sıkı biçimde paketlenmiş bir özet vermektir. Aynı şekilde bilinç de sinir sisteminiz içinde gerçekleşen onca etkinliği daha basit bir biçime kavuşturmanın bir yoludur. Milyarlarca özelleşmiş mekanizma radara yakalanmadan işlemektedir. Kimi duysal verileri toplar, kimi motor programlar gönderir, çoğu da sinirsel iş gücü toplamınca belirlenen ana görevleri, toplanan bilgileri bir araya getirmek, bir sonraki aşamada olacaklar hakkında tahminde bulunmak ve o an yapılacaklar hakkında karar vermek, yerine getirir. Bilinç ise böylesi bir karmaşa karşısında size büyük resim için yararlı olacak özet bilgiyi sunar. Elmalar, nehirler ve eşleşebileceğiniz insanlar ölçeğinde bir yarar sağlar. Gözleri açmak. Görme eylemi bize öylesine doğal gelir ki sürecin altında yatan muazzam karmaşıklıktaki düzeneyi takdir etmek güçtür. Beynin yaklaşık üçte birinin görmeye adanmış olması bu nedenle şaşırtıcı gelecektir size. Gözlere akın eden milyarlarca fotona berrak bir yorum getirebilmek için beynin akıl almayacak düzeyde büyük bir işin altından kalkması gerekir. İşin doğrusu bütün görsel sahneler belirsiz ve bulanıktır. Söz gelimi sağdaki şekil, Pisa Kulesi. 500 metre ötede Pisa Kulesi'ni de, kulenin bir kol boyu uzaklıktaki oyuncak modelini de temsil ediyor olabilir. Her ikisi de gözünüze aynı görüntüyü düşürür çünkü. Ama beyniniz, gözünüze çarpan bu görüntüleri belirsizlikten arındırmak için koşullar ve bağlamı hesaba katarak, varsayımlarda bulunarak ve birazdan göreceğimiz hilelere başvurarak epeyce bir sıkıntıya girer. Ancak tüm bunlar yıllar sürmüş körlüğün ardından ameliyatla görme yetisini yeniden kazanmış hastalarda izleneceği üzere öyle pek de zahmetsiz gerçekleşen şeyler değildir. Bu hastalar dünyayı birdenbire görmek yerine görmeyi yeniden öğrenmek zorundadır. Dünya onlar için başlangıçta çevrelerinde uğuldayıp duran bir şekil ve renk bombardımanından ibarettir. Gözleri, görüntüleri son derece berrak biçimde algılama yetisine sahip olduğu halde, beyinlerinin gelen verileri yorumlamayı öğrenmesi zaman alacaktır. Ömrü boyunca görebilmiş olanlarımız için görme olgusunun aslında bir inşa işi olduğu gerçeğini anlamanın en iyi yolu, görme sistemlerimizin sıklıkla hataya düştüğünü hatırlamak olacaktır. Görsel yanılsamalar, illüzyonlar, bu sistemin evriminin ulaştığı noktada yapmamıza izin verdiği işlerin tam sınırında gerçekleşir ve bu özellikleriyle de beyin içine bakmaya olanak sağlayan sağlam birer pencere görevi görürler. Yanılsama sözcüğüne keskin ve tam bir tanım getirmek kolay değildir. Zira bir başka açıdan bakıldığında görme olgusu da aslında başlı başına bir yanılsama sayılabilir. Görüş alanının çevresel bölgelerindeki çözünürlük yarı saydam, buzlu bir duş kabininden içeri baktığınız zamanki görüntüyle kabaca eşdeğer sonucu verir. Ama siz yine çevre bölgeleri de net gördüğünüz yanılsamasına kapılmışsınızdır. Bunun nedeni merkezi görme düzeneğini yönlendirdiğiniz her bölgeye birdenbire odaklanmanızdır. Bu gerçeği evde küçük bir oyunla gözlemeniz mümkün. Bir arkadaşınız bir avuç dolusu renkli gazlı kalemi kolunu hafifçe yana doğru açarak tutsun. Siz de bakışlarınızı onun burnuna kilitleyerek elindeki kalemlerin renklerini sırasıyla söylemeye çalışın. Sonuç sizi şaşırtacaktır. Görüş alanının dış bölgelerinde bir takım renklerin varlığını saptasanız da renk sıralamasını doğru biçimde kestiremediğinizi göreceksiniz. Çevresel görüşünüz tahmin edebileceğinizden çok daha kötüdür aslında. Çünkü normal koşullarda beyniniz göz kaslarınıza, yüksek çözünürlüklü merkezi görüşünüzü doğrudan ilgilendiğiniz nesnelere yöneltmenizi sağlayacak komutları vermektedir. Gözünüzü çevirdiğiniz her yere keskin biçimde odaklanmış gibisinizdir. Dolayısıyla görme alanınızın tümüne odaklandığınızı varsayarsanız. Ve bu yalnızca bir başlangıç. Görme alanımızın sınırları olduğunun farkında olmadığımızı düşünün. Tam karşınızdaki duvarın üzerindeki bir noktaya gözünüzü dikip bakın. Kolunuzu öne uzatın ve parmaklarınızı oynatın. Şimdi de elinizi yavaşça arkaya kulaklarınıza doğru hareket ettirin. Belirli bir noktada parmaklarınızı göremez olacaksınız. Elinizi tekrar öne getirdiğinizde ise parmaklarınız yeniden görünür olacaktır. Yaptığınız aslında görme alanının sınırlarını aşmaktır. Yine aynı noktaya dönersek, gözlerinizi her zaman ilgili olduğunuz noktaya yönlendirebildiğiniz için normalde görüş alanının sınırlara sahip olduğunun zerre kadar farkında değilsinizdir. İnsanların çoğunluğunun yaşamlarını sınırlı bir görüş alanıyla geçirdiklerinden habersiz olmaları ise gerçekten ilginç bir durumdur. Görme olgusunun biraz daha derinlerine indikçe doğru anahtarları doğru kilitlere yerleştirmeniz koşuluyla beyninizin size son derece ikna edici algılamalar sunduğu bariz hale gelir. Derinlik algısını ele alalım. İki göz birbirine birkaç santimetre arayla konumlanmış olduğu için çevreden aldıkları görüntüler de az da olsa farklıdır. Bunu görmek için birbirinden yine birkaç santimetre arayla ayrılmış iki fotoğrafı alıp yan yana koyun. Gözlerinizi şaşılaştırarak bakın. İki fotoğraf birleşerek üçüncü bir fotoğraf olarak görünmeye başlayacak. Derinliği de olan bir resim belirecek karşınızda. Bu derinliği tam anlamıyla deneyimleyecek ve algıyı silemeyeceksiniz. Derinliğin düz bir görüntüden türemesi gibi olanaksız görünen böylesi bir olgu, görsel sistem kapsamında gerçekleşen hesaplamaların mekanik ve otomatik doğasını ortaya serer. Sisteme doğru girdileri sağlarsanız o da size zengin bir dünya inşa edecektir. Belki de düşülen en yaygın yanılgı, görme sisteminin karşınızdaki dünyayı bir sinema kamerasının sadakatiyle temsil ettiğine inanmaktır. Birkaç basit örnek sizi bu yanılgıdan hızla kurtaracaktır. Aşağıdaki şekilde iki resim gösteriliyor. Nedir aradaki fark? Söylemesi zor değil mi? Testin dinamik versiyonunda bu iki görüntü sıra ile gösterilir. Diyelim ki her görüntü yarım saniye duracak ve arada saniyenin onda biri kadar bir süre kalacak biçimde. Metnin altında birbirinin köşesine yerleştirilmiş iki adet kare içerisinde iki kadın resmi duruyor ve her bir karenin arkasında başka bir kare, değişim körlüğü diye de altyazı koymuşlar. Sonuçta anlarız ki karşımızdaki sahnede insanı hayrete düşürecek kadar büyük olan değişimlere karşı bile körüzdür. Fotoğraflardan birinde koca bir kutu varken diğerinde yoktur ya da bir cip veya bir uçak motoru ve bu fark gözden rahatlıkla kaçabilir. Sonra yavaş yavaş devreye dikkat girer. Değişen şeyin ne olduğunu anlayana kadar ilginç işaretleri analiz etmeye başlarsınız. Dipnot. Eğer henüz anlamadıysanız iki resim arasındaki fark heykelin arkasındaki duvarın yüksekliğindedir. Beyin doğru nesneye bir kez kilitlendiği zaman farkı görmek artık kolaydır. Ama bu ancak yorucu bir incelemeyle ulaşılabilen bir sonuçtur. Değişim körlüğü adını alan bu olgu dikkatin önemini vurgular. Bir nesnedeki değişimi görmek için ona dikkat etmeniz gerekir. Dünyayı gördüğünüzü sandığınız zengin ayrıntılarla görmediğiniz ortada. Bunun da ötesinde gözünüze çarpan çoğu şeyin de farkında değilsiniz. İçinde tek bir oyuncunun yer aldığı bir kısa film izlediğinizi düşünün. Adam omlet pişiriyor. O pişirmeyi sürdürürken kamera aniden başka bir açıdan çekmeye başlıyor. Yeni sahnede oyuncu farklı biri olsaydı bunu elbette ki fark ederdiniz, değil mi? Ama gözlemcilerin 1/3 kadarı fark etmiyor işte. Değişim körlüğü ile ilgili şaşırtıcı bir başka denemede bir avludan geçmekte olan yayalar deneyici tarafından gelişigüzel biçimde durdurulmuş ve yol tarif etmeleri istenmiştir. Her şeyden habersiz olan denek yolu tarif etmeye çalışırken lafının orta yerinde bir kapı taşımakta olan işçiler kendisiyle deneyici arasından kaba biçimde yürüyüp gidiyor ve bu arada da kapının ardına gizlenmiş yardımcısı deneyicinin yerine geçmiş oluyordu. Kapı geçtikten sonra deneyin karşısında duran kişi artık başka biriydi sonuçta. Deneklerin çoğu konuşmakta oldukları kişinin başlangıçtaki kişi olmadığını fark etmeksizin yol tarifine devam etmiştir. Bir başka ifadeyle gözlerine çarpan bilginin ancak küçük bir bölümünü kodlamışlardı. Gerisi varsayımdı. Gözleri belirli bir şeye dikmenin onu görmek anlamına gelmediğini ilk keşfedenler nörobilimciler değildi. Sihirbazlar durumun farkına çok önceleri varmış ve bu bilgiyi kullanıp geliştirmenin yollarını bulmuşlardı. Sihirbazlar dikkatinize yön vererek becerilerini aslında görüşe tümüyle açık olarak sergilerler. Hareketlerinin yaptıkları numarayı ele vermesi gerekirken beyninizin retinaya çarpan her şey değil, gördüklerinizin ancak küçük parçalarını işlediğini bildiklerinden içleri rahattır. Bu durum sürücülerin nasıl olup da gözleri önündeki yayalara ya da hemen önlerindeki arabalara çarpabildiklerini, hatta talihsiz biçimde trenlerin önüne çıkabildiklerini açıklamaya yardımcı olacaktır. Bu tür olayların önemli bir bölümünde gözler doğru yere yönlendirilmiş olsa da beyin uyarıları görmemektedir. Görmek bakmaktan fazlasını gerektirir. Bir önceki sayfada yer alan üçgenin içinde ile sözcüğünün iki kez geçmiş olduğunu bir ihtimal gözden kaçırmış olmanızın açıklaması da burada yatmaktadır. Bir önceki sayfanın en altında sağda bir üçgen ve bu üçgenin içinde görme ile ilgili yanılsama yazıyor. Bu örneklerden alınacak dersler basit olsa da beyin bilimcileri için bile açık değildir. Görme araştırmacıları beynin görme ile ilgili bölgelerinin dış dünyanın 3 boyutlu temsilini nasıl oluşturduğunu uzun yıllardan beri anlamaya çalışırken aslında yanlış ata oynamaktaydılar. Beynin aslında bir 3 boyutlu model kullanmak yerine en iyi ihtimalle 2,5 boyutlu bir eskize benzetilebilecek bir yapı kurduğu ancak yavaş yavaş açıklık kazanabildi. Beynin dünyanın tam modeline de ihtiyacı yoktur zaten. Çünkü yapması gereken uçuş sırasında nereye ne zaman bakması gerektiğini kestirmektir. Söz gelimi beyninizin bulunduğunuz kafedeki bütün ayrıntıları kodlamasına gerek yoktur. Bilmesi gereken şey belirli bir şeyi bulması gerektiğinde neyi nasıl arayacağıdır. Kurmuş olduğunuz iç model sizin bir kafede olduğunuz, solunuzda insanlar, sağınızda bir duvar, masanın üzerinde de bir takım nesneler olduğu hakkında genel bir fikre sahiptir. Eşiniz size kaç tane kesme şeker kaldığını sorduğunda dikkatle ilgili sistemleriniz şeker kasesinin ayrıntılarını sorgulayarak iç modelinize yeni veriler kazandırır. Şeker kasesi aslında orada bulunduğunuz süre boyunca görüş alanınız kapsamında olsa da beyninizin ilgisini çekecek herhangi bir ayrıntı barındırmıyordu. Resmin daha incelikli noktalarını doldurmak için fazladan iş yapması gerekiyordu. benzer biçimde herhangi bir uyarının belirli bir özelliğini bilirken diğerleriyle ilgili soruları yanıtlayamadığımız çok olur. Diyelim ki sizden şöyle bir şekle bakmanızı ve içeriğinizi söylemenizi istedim. Yan yana sıralanmış 12 adet boyuna dik çizgi. Bana doğru bir yanıt vererek şeklin dikey çizgilerden oluştuğunu söylersiniz. Ancak size çizgilerin sayısını sorduğumda kısa bir süre kala kalırsınız. Orada çizgiler olduğunu görseniz de sayılarını söylemeniz için epeyce bir çaba harcamanız gerekir. Sonuçta belirli bir sahnenin bazı yönlerini bilseniz de diğerlerini bilmeyebilirsiniz. Neleri gözden kaçırmış olduğunuzu ise ancak uygun soru sorulduğunda fark edersiniz. Diliniz ağzınızın içinde nasıl konumlanmıştır? Bu soru size bir kez sorulduğunda cevabını verebilirsiniz ama tahminen soru sorulmadan önce cevabın farkında bile değildiniz. Genel olarak beynin çoğu şeyi bilmesine gerek yoktur. Asıl bildiği şey verileri toplayıp getirmektir. Hesaplamalarını bilme gerekliliği temelinde yapar. Dilinizin aldığı konumu her an bilinçli şekilde izlemiyor olmanız şaşırtıcı değildir. Çünkü bu bilgi ancak nadiren işinize yarar. Aslına bakarsanız üzerinde kendimize soru sormaksızın bilincinde olduğumuz pek az şey vardır. Sol ayağınızdaki ayakkabı size şu anda nasıl bir his veriyor? Arkada çalışan klimanın vızıltısı hangi tonda? Tıpkı değişim körlüğünde gördüğümüz gibi duyularımız için bariz olması gereken şeylerin çoğunun farkında değilizdir aslında. Ancak dikkatle ilgili bütün kaynaklarımızı sahnenin küçük parçalarına akıttıktan sonradır ki ne kaçırdığımızın ayırdına varabiliriz. Konsantrasyon gücümüzü devreye sokmadan önce bu ayrıntıların farkında olmadığımızın bile farkında değilizdir. Öyleyse dünyayı algılama biçimimiz dışarıyı doğru biçimde temsil etmeyen bir inşa işleminin sonucudur. Bunun da ötesinde aslında yalnızca ve yalnızca bilmeye gereksinim duyduğumuz şeyleri gördüğümüz halde tam ve zengin bir resimle karşı karşıya olduğumuz yanılgısına da kapılmışızdır. Beynin daha fazla ayrıntı toplamak için dünyayı sorgulama biçimi 1967'de Rus psikolog Alfred Jarbus tarafından incelenmişti. Bir göz izleme cihazı kullanarak insanların baktıkları noktaları kesin biçimde belirleyebilen Jarbus, deney katılımcılarından Rapin'in beklenmedik ziyaretçi tablosuna, bakınız izleyen sayfa, bakmalarını istemişti. Tablodaki insanların beklenmedik ziyaretçi gelmeden hemen önce ne yapmakta olduklarını, kimi koşullarda da bu insanların maddi durumlarını, yaşlarını ya da beklenmedik ziyaretçinin ne kadar süredir uzakta olduğunu tahmine çalışmak. Yandaki sayfada 7 adet resim, resim altyazısı, göz hareketleriyle ilgili olarak aynı kişiden alınan 6 kayıt. Kayıtlar 3'er dakika sürmüştür. 1. Serbest inceleme. Her bir kayıt başlamadan önce katılımcıya sırasıyla şu talimatlar verilmiştir. 2. Ailenin maddi durumunu tahmin etmek. 3. Kişilerin yaşlarını tahmin etmek. 4. Beklenmeyen ziyaretçinin gelmesinden hemen önce ailenin ne yapmakta olduğunu tahmin etmek. 5. Kişilerin üzerindeki giysileri hatırlamak. 6. Beklenmeyen ziyaretçinin aileden ne kadar süreyle uzak kalmış olduğunu tahmin etmek. Jarbus'tan 1967. Sonuçlar son derece ilginçti. Sorulan soruya bağlı olarak gözler bütünüyle farklı örüntülerle hareket etmiş, sorunun yanıtıyla ilgili en çok bilgiyi alabilecekleri şekilde taramışlardı resmi. Tablodakilerin yaşları sorulduğunda gözler yüzlere yöneliyor, varlık durumları sorulduğunda ise odak noktası giysilerle eşyalar arasında dans ediyordu. Bunun ne anlama geldiğini bir düşünelim. Beyin dış dünyaya uzanır ve ihtiyacı olan bilgiyi etkin biçimde çekip çıkarır. Beklenmedik ziyaretçi ile ilgili her şeyi aynı anda görmek zorunda olmadığı gibi her şeyi depolamak zorunda da değildir. Bilmek zorunda olduğu tek şey aradığı bilgiyi bulmak için nereye yönlenmesi gerektiğidir. Gözleriniz dünyayı araştırıp sorgularken aradığı verilere ulaşmak için stratejilerini optimize etmeye çalışan birer ajan gibidir. Bunlar sizin gözleriniz olduğu halde misyonları hakkında pek az bilgiye sahipsinizdir. Gözler tıpkı bir gizli operasyon görevinde olduğu gibi kendilerini ele vermeden hantal bilincinizin yakalayamayacağı bir hızla çalışır. İç gözlem becerilerinin sınırlarını kanıtlayacak güçlü bir örnek olarak bu kitabı okumakta olduğunuz şu anda gerçekleştirdiğiniz göz hareketlerine dikkat edin. Gözleriniz şu anda bir noktadan diğerine atlayıp durmakta. Bu hareketlerin ne kadar hızlı, kasıtlı ve kesin olduğunu anlayabilmek için yapacağınız tek şey okumakta olan bir başkasını gözlemektir. Ancak bütün bunlara rağmen sayfa üzerinde yaptığınız etkin incelemenin farkında bile olmayız. Onun yerine düşünceler adeta sabit ve dengeli bir dünyadan kafamızın içine akar. Görme öylesine zahmetsiz bir iş gibidir ki suyu anlamaya zorlanan balıklardan farkımız yoktur bizim de. Balıklar başka hiçbir şey deneyimlemedikleri için suyu görüp kavramaları neredeyse olanaksızdır. Ama sorgulayıcı bir balığın önünde yükselmekte olan bir kabarcık önemli bir ipucu sunabilir ona. Baloncuklar gibi görsel yanılsamalar da normalde gözümüze çarpmayan, kanıksamış olduğumuz şeylere dikkatimizi çekebilir. Bu yönleriyle beyinde sahne arkasında işleyen mekanizmaları anlamamıza yardımcı olan kritik birer araçtırlar. Sağdaki gibi bir küp çizimini kuşkusuz daha önce görmüşsünüzdür. Bu küp çoklu kararlılık durumundaki yani farklı algılamalar arasında ileri geri gidip gelen uyaranlara bir örnektir. Kübün ön olarak algıladığımız yüzünü ele alalım. Resme bir süre baktıktan sonra ön yüzün ara sıra arka yüze dönüştüğünü ve kübün yöneliminin değiştiğini fark edeceksiniz. Bakmaya devam ederseniz eski durumuna yeniden dönecek ve kübün yönelimine ilişkin bu iki algılama biçimi arasında gidip gelecektir. Burada çarpıcı bir noktayla karşı karşıya buluruz kendimizi. Sayfada herhangi bir değişim olmadığına göre değişimin beyninizde gerçekleşiyor olması gerekir. Görme edilgen değil, etkin bir olgudur. Görme sistemi uyaranı birden fazla biçimde yorumlayabildiği için olasılıklar arasında gidip gelir. Benzer tersinmeler yüz vazo yanılsamalarında da kendini gösterir. Sayfada herhangi bir değişiklik gerçekleşmediği halde bazen yüzleri, bazen vazoyu algılarsınız. İkisini de aynı anda göremezsiniz. Etkin görüşün ilkeleri hakkında daha da çarpıcı örnekler bulmak mümkün. Algısal değiş tokuş, sol gözünüze bir görüntü, örneğin bir inek, sağ gözünüze başka bir görüntü, örneğin bir uçak sunulduğunda da gerçekleşir. İkisini de aynı anda görmediğiniz gibi, ikisinin birleşimini de göremezsiniz. Önce birini, sonra diğerini, sonra yine bir öncekini görürsünüz. Görme sisteminiz bu arada birbiriyle çelişen iki bilgi arasında savaş vermektedir. Siz ise gerçekte olanları değil, yalnızca hangi algının diğerini yendiğine bağlı olarak an be an değişen bir görüntüyle karşı karşıyasınızdır. Dış dünya sabit kaldığı halde beyniniz size dinamik biçimde farklı yorumlar sunmaktadır. Dış dünyada olup bitenleri etkin biçimde yorumlamanın da ötesinde beyin bazen görev sınırlarını aşarak kendisi de uydurmaktan geri kalmaz. Retina örneğini ele alalım. Retina gözün arkasında bulunan ve fotoreseptör adı verilen hücrelerden oluşan özelleşmiş hücre tabakasıdır. 1668'de Fransız düşünür ve matematikçi Edme Mariotte göz üzerinde çalışmalar yaparken oldukça beklenmedik bir durumla karşılaştı. Retinada fotoreseptörlerden yoksun ve hatırı sayılır büyüklükte bir yama vardı. Bu yamanın Mariotte'yi şaşırtmasının nedeni görme alanının sürekli ve kesintisiz olduğu izlenimini vermesidir. Görüşte fotoreseptörlerin bulunmadığı bu bölgeye karşılık gelen bir boşluk ortaya çıkmaz. Yoksa çıkar mı? Mariotte konunun derinlerine indikçe görüşümüzde aslında gerçekten de bir delik olduğunu fark etti. Her bir göz için artık kör nokta olarak bilinen küçük bir bölge. Bunu görebilmek için sol gözünüzü kapatın ve sağ gözünüzü aşağıdaki artı işaretine sabitleyin. Metnin altında bir dikdörtgen, dikdörtgenin sol tarafında bir artı işareti, sağ tarafında içi siyah bir yuvarlak. Şimdi sayfayı siyah nokta yok olana kadar tahminen 30 cm kadar uzaklıkta yavaşça yüzünüze yaklaştırıp uzaklaştırın. Noktayı artık göremiyor oluşunuzun nedeni kör noktaya denk gelmesidir. Kör noktanın küçük olduğu yanılgısına düşmeyin sakın. Çünkü aslında devasa sayılabilecek boyutlardadır. Gece gökyüzündeki ayın çapını düşünün. İşte bu aylardan 17 tanesini sığdırabilirsiniz kör noktanıza. İyi ama nasıl oldu da kimse görüşteki bu deliği daha önce fark etmedi? Nasıl oldu da Michelangelo, Shakespeare ve Galileo gibi büyük dehalar görüşle ilgili bu temel gerçeği hiç fark etmeden yaşayıp öldüler? Bunun nedenlerinden biri iki gözümüz olması ve her ikisindeki kör nokta konumlarının birbiriyle çakışmamasıdır. Yani iki göz açıkken sahne kesintisizdir. Ancak daha da önemlisi, beyin aslında kör noktadaki eksik bilgiyi kendisi tamamlar. Sayfadaki siyah nokta kör nokta üzerine düştüğünde onun olması gerektiği yerde gördüklerinize dikkat edin. Siyah nokta gözden kaybolduğunda onun yerinde beyaz ya da siyah bir delik yoktur. Çünkü beyniniz fondaki desenden örülü bir yama icat etmiş, görsel uzamda o noktayla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadığından çevredeki fonu alıp boşluğu onunla doldurmuştur. Orada var olanları algılamazsınız sonuçta. Beyniniz ne isterse onu algılarsınız. Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 33.